Ayrım 12.
Kemikli dizlerin üstünde at kuyruğu gibi bir sinek kovalayıcı. Tütününü Kley alıyor. Ben de bol bol hayranlık ve dostluk veriyorum. Param oldukça da konyak. Sağlığını alkışlamak ve sağlık gösterisi yaparken heyecandan göğsüne çok sert vurursa düştüğü yerden kaldırmak işini ikimiz sırayla yapıyoruz. Ailesi diye bir şey yok. Geçmişi tam bir efsane gibi kıtadan kıtaya dolaşa dolaşa çoğalıyor. Düşsel sağlığı ona öylesine yetiyor ki bambaşka hiçbir şeye gereksinimi kalmıyor. Ama belki de Ramazan'da yani oruç tutulduğu için suç işlemediği varsayılan ayda çalıştığı daire kapandığı zaman şöyle birkaç Kahire yolculuğu yapmak dışında. Gençken insanın sakalı olmaz. İkinci çocuklukta da öyle. Scobie dokununu çarpan fırça gibi güzel sakalının kalıntılarını hafif hafif çekiştirir. Ama bu işi çok nazik, okşar gibi yapar. Çünkü onları da koparıp büsbütün tüysüz kalmaktan korkar. Bir salyangoz gibi yaşama yapışmıştır. Her geçen yılın gözle görülmez deniz aşınmalarını taşır. Sanki gövdesi her kıştan sonra biraz daha küçülüyor gibidir. Yakında kafası bebek kafası kadar kalacak. Bir iki yıl sonra isterseniz bir şişenin içine tıkıştırıp turşusunu kurabilirsiniz. Dişleri ağzında olmadığı zaman yüzü eskiden kalma bir maymununkine benziyor. Seyrek sakalların üstünde iskele ve sancak adları takılmış iki kiraz kırmızısı yanağı her türlü havada sımsıcak parlar. Gövdesinde neredeyse yedeklenmemiş bir şey kalmamış. 1900'de mizana direğinden tepe taklak düşerek çenesini iki kerte batı güney batıya kaydırıp alnını parçalamış. Konuştuğu zaman takma dişleri ağzında silkintili bir sarmal çizerek yukarı tırmanıp geri dönen yürüyen merdiven gibi devinir dururlar. Gülüşünü kararlayamazsınız. Keşir kedisininki gibi. Yani Alice Harikalar Ülkesi'nde kitabındaki kendisi yok olup sırıtışı kalan kedi gibi her yerden karşınıza çıkabilir. 84'te bir adamın karısına göz kırptığı için ben onun yalancısıyım bir gözünü yitirmiş. Galiba bu olayı Clea'dan başka bilen yokmuş. Ama bu kez yedekleme işi biraz acemice yapılmış. Dururken pek fark edilmese de kımıldamaya başlayınca iki göz arasındaki eşitsizlik hemen anlaşılıyor. Ayrıca küçük bir teknik sorun da var. Kendi gözü hemen hemen sürekli kanlı. Elinde eskiden kalma bir oturakla odanın köşesinde durup "Bekçi, geceden ne haber?" oyununun genişsel yorumuyla beni ödüllendirdiği gün İlk kez sağ gözünün sol gözünden biraz daha yavaş kımıldadığını fark etmiştim. Kent kitaplığının duvarındaki oyukta duran asık suratlı, doldurma baykuşun gözünün büyüğüne benziyordu. Gel gelelim, kışın kendi gözü değil de bu takma göz nabız gibi atmaya başlar. O zaman nasıl da huysuz, nasıl da ağzı bozuk gibi olur görmezsiniz. Midesine biraz konyak gitmeden yatışmaz. Sisli ve yağmurlu havalarda Scobie, tek hücreli bir hayvanın yandan görünüşüne benzer. Çünkü kendisine bir çeşit İngiliz süsü verir. Kışın en sevdiği şey mikroskobik bir odun ateşinin başında oturup çene çalmaktır. Zihninin aksayan makinesinden anılar tek tek sızmaya başlar. Sonunda hangisi kendisinin hangisi değil bilmez olur. Ben ona bakarken onun gerisinde Atlas Okyanusu'nun dev dalgalarını görürüm. Anılarının üstüne kıvrılıp düşen, onları serpintiye boğan, bulanıklaştıran, geçmişten söz ederken sanki kısa, anlaşılmaz telgraflar çeker gibidir. Sanki havanın kötülüğü haberleşmeyi engelliyordur. Dawson City'de ırmağın akıntısına karşı giden 10 kişi donup ölmüş. Kış bıçak gibi kesiyor, insanı kas katı donduruyormuş. Viski, altın, cinayet. Kuzey ormanlarına doğru sanki yeni bir haçlı seferi yapılıyormuş. Erkek kardeşi işte bu sıralarda Uganda'da bir çağlayandan aşağı yuvarlanmış. Düşünde o küçücük gövdenin sinek gibi yuvarlanışını, suyun sarı ağzının içinde yok oluşunu görülmüş. Yo, bu daha sonraymış. Hollanda'nın soyundan bir Güney Afrikalı'nın kafatasının içine bir kara binanın gezle arpacığından baktığı günden çok sonra. Kesin zamanını anımsamaya çalışıyor. Pırıl pırıl parlayan kafasını ellerinin arasına alıyor. Ama büyük boz dalgalar araya giriyor. Uzun süren güçlü gelgitler kendisiyle belliği arasındaki duvarın bekçiliğini yapıyorlar. Bu yaşlı korsan için biraz önce deniz aşınımı deyimini bu yüzden kullandım. Kafası öylesine etsiz, öylesine kuru ki İncecik bir deri tabakası da olmasa gülümsediği zaman bir iskelet sırıtıyor sanırdınız. Kafatası, kemiklerindeki derin çukurlukları, bal mumu parmaklarının içindeki çubuk çubuk kemikleri görebilirsiniz. Titrek, incik kemiklerine destek olan iç yağlarını bile. Gerçekten de Clea'nın dediği gibi yaşlı Scobie geçen yüzyıldan kalma bir deneme lokomotifine benziyor. Stephenson'ın ilk denemesi olan roket kadar sevimli, dokunaklı. Kaydırma tavanlı küçük çatı odasında bir keşiş gibi tek başına yaşar. Bir keşiş. İşte en çok sevdiği deyimlerden biri daha. Bunu söylerken parmağını ağzına sokup yanağını şişe mantarı açar gibi kaba bir biçimde patlatır. Bu arada fıldır fıldır dönen gözüyle kendisini el altından hak tanıdığı kadınsı heveslerine dokundurur. Clea'nın hatırı içindir bu gene de. Gerçek bir hanımefendinin huzurunda böyle görünmesi gerekiyordur ama o gider gitmez asıl rengi ortaya çıkar. İşin aslı biraz acıklıcadır. Bana her şeyi sotto voce yani alçak sesle açar. Londra'da Hackney oymağında epeyce oymak başılığı yaptım. Askerden çürüye çıkartıldıktan sonra oldu bu. Ama birader, İngiltere'de kalamazdım. Her hafta dünya haberlerinde şöyle bir başlık görmeyi bekliyordum. Oymak başının kirli arzularının genç bir kurbanı daha. Bizim Hackney'de pek sorunumuz yoktu. Benim oğlanlar av işlerini çok iyi bilirlerdi. Onlara genç Etonlular derdim. Düşün ki artık bunlar benden geçti. Ama şu kafa huzuru yok mu? İşte onu hiçbir şeye değişmem. Neme lazım? Sonra artık nedense İngiltere'de kimse kendini rahat hissedemiyor. Baksana din adamlarını, saygıdeğer kilise adamlarını nasıl zapturapt altına alıyorlar. Meraktan gözüme uyku girmez olmuştu. Sonunda bir liralık işi ayarladım da İngiltere'den ayrıldım. Toby Mannering'in lalası olarak. Babası parlamento üyesiydi. Yolculuk etmek için bir bahane arıyormuş. Kendisine lalalık edecek birini bulmasını söylemişler. Bahriye'ye girmek istiyordu. İşte böylece buraya geldim. Gönül görmez buranın iyi bir yer olduğunu anladım. Hemen Nemrut Paşa yönetimindeki ahlak zabıtasında kendime iş buldum. İşte böyle aziz dostum. Hiç şikayetçi değilim, anlıyor musun? Bu bereketli deltada şöyle doğudan batıya baktığımda kilometrelerce ne görüyorum biliyor musun? Küçük, meleksi, kara kara çocuklar. Mısır hükümeti biraz yakınlık, dostluk gördüğü bütün yabancılara kesenin ağzını açıveren Doğu Akdenizli cömertliğiyle ona İskenderiye'de yaşamını sürdürmesine yetecek bir para önermiş. Dediğine göre kendisinin ahlak zabıtasına atanmasından sonra ahlaksızlık öyle ürkütücü boyutlara ulaşmış ki sonunda derece yükseltmesiyle yerini değiştirmeyi gerekli görmüşler. Ama o hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan gizli polise geçişinin hak edilmiş bir yükselme olduğunu her zaman vurgular. Ve ben kendi adıma bu konuda ona takılmaya asla cesaret edemem. İşi pek ağır değildir. Her sabah 1-2 saat kentin yukarı mahallesindeki köhne bir büroda çalışır. Eskiden kalma çalışma masasının çürümüş tahtalarından dışarıya pireler fırlar. Lüteyada'da yenen basit bir öğle yemeğinden sonra eğer parası varsa kendisine akşam yemeği için bir elma ile bir şişe konyak satın alır. Uzun, sıcak yaz öğle sonralarını Yunanlı bir gazeteci dostundan ödünç aldığı gazeteleri evirip çevirerek uyuklayarak geçirir. Okurken kafatasının tepesindeki damar hafif hafif atar. Olgunluk onun her şeyidir. Odanın döşeniş biçiminde seçmeci bir ruhun yansımasını görürsünüz. Keşişin yaşamını donatan 3-5 şeyde son derece kişisel bir tat göze çarpar. Sanki o nesnelerin bütünü onun kişiliğinin bütünüdür. Clea'nın yaptığı portrenin insana eksizlik duygusu vermesinin nedeni de budur zaten. Yaşlı adamın nesi var nesi yok hepsi resmin fonuna işlenmiştir. Örneğin yatağının arkasındaki duvarda asılı duran o küçük bayağı haç. Yaşlılığa karşı ve bu yaşta artık insanın ikinci doğası durumuna gelmiş olan kişilik kusurlarına karşı. Scobie Kutsal Roma Kilisesi'nin sunduğu avunçları kabul etmeye başlayalı birkaç yıl oluyor. Hemen onun yanı başında Mona Lisa'nın küçük, renkli bir baskısı var. Gizemli gülüşü Scobie'ye hep annesini anımsatırmış. Oysa şu ünlü gülümseme bana biraz önce kocasını yemiş bir kadını anımsatmıştır hep. Her nasıl olduysa bu bile Scooby'nin canlı varlığıyla bütünleşmiş, onunla özel, gizli bir ilişki kurmuştur. Sanki bu Mona Lisa öteki Mona Lisa'lara benzemez. Leonardo'nun olmaktan çıkmıştır. Sonra hem komedin, hem kitaplık, hem de yazı masası işi gören o eski kek sehpasını da unutmamak gerek. Clea hak ettiği özeni ondan hiç esirgememiş, ince ince boyamış. Üç gözlü bir şey. Gözlerinin çevresinde dar ama çok zarif birer kenarlık var. 1911'de Euston Road'dan 9,5 penny'ye aldığını söylüyor. Kendisiyle birlikte iki kez dünyayı dolaşmış. Ona hayran kalmanıza yardımcı olurken ciddiyetini hiç bozmadığı gibi en küçük bir çekinme de duymaz. Eline bir bez parçacığı alıp tozunu silerken "Çok hoş bir şey ama değil mi?" der. Sonra tek tek açıklamaya başlar. En üst göz tereyağlı kızarmış ekmek içinmiş. Ortadaki göz şekerli gevrek. En alttaki de iki türlü kek için. Ama şu anda başka bir amaca hizmet ediyor. En üst gözde teleskobu, pusulası ve incili var. Orta gözde emekli aile zarflarından oluşan mektupları, en alt gözde de aile yadigarı diye söz ettiği, bana bir gün gizemli öyküsünü anlatacağı o koca ağır oturak. Odayı soluk bir elektrik ampulü aydınlatır. Ayrıca soğuk suyla dolu bir testinin durduğu duvar oyuğuna da bir demet saz mumu yerleştirilmiştir. Odanın bir tek penceresi vardır. O da kabuk kabuk soyulan, keder verici bir kerpiç duvardan başka bir şey görmez. Pusulasının camında yansıyan gece ışıklarının dumanlı, sönük parıltıları arasında, gece yarısından sonra konyağın etkisiyle kafa damarı küt küt atmaya başladığı zaman, yatakta yatışı bana bir eski zaman düğün pastasını anımsatır. Sanki birinin hafifçe öne eğilip mumları söndürmesi eksiktir. Geceleyin onu kazasız belasız yatağına yatırıp yorganını sıkıştıracak olana yan yan bakarak yanağını uzatıp terbiyesizce "Öp bakalım beni aslanım" demesini saymazsak söylediklerinde çok ciddidir. Doğru söyle. Yaşımı gösteriyor muyum? Doğrusu Scooby her yaşta olabilir. Trajedinin doğuşundan daha yaşlı. Athena'nın ölümünden daha genç. Nuh'un gemisinde rastlaşan ayıyla deve kuşunun çiftleşmesiyle tohumu atılıp tekne Ağrı Dağı'nın tepesindeki son durağına varmadan önce doğmuş olabilir. Scooby ana karnından çıkarken tekerlekleri lastikli bir sandalyenin üstünde, başında avcı şapkası, belinde kırmızı flanel bir kuşakla çıktı. Kuşlarınki gibi tutunucu ayaklarında lastikli kenarları, dünyanın en parlak patinleri vardı. Elinde ilk yaprağına Joshua Samuel Scooby 1870 anneni ve babanı say yazılı çok eski bir aile incili. Bunlardan başka ölü birer aya benzeyen iki göz, omurgasında belirgin bir kamburluluk ve beş çifte kayıklara düşkünlükle doğdu. Scooby'nin damarlarında kan değil, yemyeşil tuzlu su, denizin derinliklerindeki şey akıyordu. Yürüyüşü kilise avlusunda çalkalana çalkalana yuvarlanır gibi giden bir azizin ağır, yorgun yürüyüşüne benziyordu. Konuştuğu dil beş okyanustan devşirilmiş, benzersiz bir yeşil su diliydi. Sanki dört bir yanı usturaplar, atılıklar, izobarlar, limon suyu haritalarıyla kaplı bir antikacı dükkanı gibi bir dil. Şarkı söylediği zaman ki bunu sık sık yapar, sanki Neptün'ün kendisini dinlersiniz. Koruyucu bir aziz gibi dünyanın her yanında, Zangibar'da, Kolomba'da, Toga'da, Wufu'da etinden bir parça bırakmıştır ama çoktandır artık etini değil, eskiyip dökülen boynuzlarını, kol düğmelerini, dişlerini ve saçlarını bırakıyor. Artık sular geri çekildi ve o, bir zamanların müfris hava raporcusu, adalı, keşiş Joshua, zamanın hızlı akıntılarının üstünde kupkuru kala kaldı. O sevimli, tatlı, anlaşılması zor Clea, Scooby'nin en yakın dostudur. Zamanının çoğunu bu yaşlı korsanla birlikte geçirir. Ona çay yapmak, çoktandır geri çekilmiş, dirimsel hızını yitirmiş, salt belleğin dolambaçlı yollarında varlığını sürdürür olmuş bir yaşamın bitmez tükenmez monologlarını dinlemek için kozasından çıkar gelir. Clea'ya gelince, onun portresini çizmeyi bunca güçleştiren acaba benim kendi imgelemim mi? Onu öylesine çok düşünüyorum ama gene de şu satırları yazarken doğrudan doğruya ele almaktan kaçtığımı görüyorum. Belki de güçlük şuradan kaynaklanıyor. alışkanlıklarıyla gerçek doğası arasında basit bir uygunluk bulunmamasında. Yaşamının dıştan görünüşünü anlatacak olsam ona acırsınız. Çünkü öylesine basit, erdemli ve kapalıdır. Onu ya bütün insanca tutkuları bir tek tutkuya, bilinçaltı benliğini arama tutkusuna, dönüşmüş bir rahibe ya da herhangi bir ruhsal dengesizlik, unutamadığı eski bir yara nedeniyle kendini dünyadan çekmiş, kırgın, içe kapanık bir bakire sanabilirsiniz. Her şeyiyle bal rengi, altın sarısı ve sıcaktır. İnce tüylü ensesinde toplayıverdiği, arkası uzun dalgalı sarı saçları, grimsi yeşil gözlü küçük bir esin perisinin güleç yüzünü aydınlatır. Sakin duruşlu ellerinin ne kadar becerikli, ne kadar biçimli olduğunu ancak onları iş yaparken, belki bir boya fırçasını tutarken, belki de bir serçenin kırık bacağını kibrit çöplerinin arasına sararken görürseniz anlarsınız. Şöyle diyebilirim sanırım. Clea, üç güzel kız kardeş tanrıçadan birinin gövdesine, yani içgüdüleri ya da istekleri olmayan bir gövdeye, sıcak sıcak dökülüp soğutularak yapılmıştır. Çok güzel olmak, bağımsız bir yaşam kurabilecek kadar parası olmak, yetenekli olma, bütün bunlar bir baltaya sap olamamış kıskanç kişileri onu hak etmediği kadar şanslı görmeye iten nedenlerdir. Ama onu eleştirenler, her yaptığını izleyenler, ne diye evlilikten kaçtığını merak eder dururlar. Sade ama pindici olmayan bir yaşamı vardır. Çatı katında oldukça rahat bir stüdyoda oturur. Demir bir karyolayla eski püskü birkaç plaj iskemlesi dışında pek eşyası yoktur. O iskemlelerde yaz gelince Sidi Biz plajındaki küçük kulübeye taşınırlar. Tek lüksü parlak fayanslı banyosudur. Bir köşesine küçük bir ocak yerleştirmiştir. Canı isterse kendini orada yemek pişirir. Kitaplığının kalabalık rafları bu raflardan hiçbir şeyin esirgenmediğini gösterir. Sevgiliymiş, aile bağlarıymış, kötülükmüş ya da kediymiş, köpekmiş, böyle şeylerin hiçbiri yoktur yaşamında. Tek düşüncesi resim yapmaktır. Bu iş onun için ciddi bir iştir ama gereğinden de çok değil. İşinde de şans yüzüne gülmüştür. Çünkü o gözü pek ama ince beğenili tuvallerinden hoşgörü ve mizah ışığı taşar. Hepsinde oyun duygusu vardır. Tıpkı o sevgili çocuklardaki gibi. Demin onun için evlilikten kaçmak deyimini kullanmakla ne kadar budalılık ettiğimi anlıyorum. Bunu duysa nasıl öfkelenirdi kim bilir. Çünkü bir keresinde şöyle dediğini anımsıyorum. Eğer seninle dost olacaksak, benim yaşamda herhangi bir şeyden kaçan biri olduğumu düşünmemen, böyle konuşmaman gerekir. Yalnızsam hiçbir şeyden kaçtığım için değil. Bundan başka türlü de olamam. Başardığım şeyin ne olduğunu görmeni, bir takım güçsüzlüklerin bulunduğunu düşünmemeni isterim. Aşka gelince, cher ami, sana daha önce de söylediğim gibi, aşk beni çok kısa bir süre ilgilendirdi. Erkeklerse ondan da az. Bende iz bırakan, birkaç diyemeyeceğim, tek deneyimim bir kadınla olanıydı. Ben hala tam bir başarıyla gerçekleştirilmiş o ilişkinin mutluluğunu yaşıyorum. Başka bir bedensel ilişki bana bunun yerini tutamayacak kadar bayağı ve boş geliyor. Ama sakın benim bugünlerin modası olan bir aşk kederi yaşadığımı sanma. Hayır, tuhaf olan şu ki ben sevilen nesnenin yitirilmesiyle aşkımızın çok şey kazandığı inancındayım. Sanki maddesel gövde aşkın büyüyüp gelişmesini, kendini gerçekleştirmesini engeller gibiydi. Bu sana çok mu korkunç geliyor? Diyerek güldü. Gözün kararmış yarım ayın altında yağmurla yıkanan Korniş'te birlikte yürüyorduk. Konuşurken kolunu sevgiyle benimkine geçirerek öylesine sevecence gülümsemişti ki oradan geçen biri bizi ikili sevgili sanabilirdi. Sözünü şöyle sürdürdü. Sonra belki bir gün senin kendinden de anlayacağın başka bir şey daha var. Aşkın doğasında kusurlu diyemeyeceğim çünkü kusur onda değil bizim kendimizde anlayamadığımız bir şey var. Örneğin senin şu anda Rüstin'e duyduğun aşk, değişik bir nesneye duyduğun değişik bir aşk değil, Melisa'ya duyduğunun aynısı. O bu kez Rüstin aracılığıyla ortaya çıkmaya çalışıyor. Aşk inanılmaz derecede kesintisizdir. Hepimize ondan ancak belli bir pay düşer. Sayısız biçimlerde, sayısız kişilere ilişkin olarak ortaya çıkabilir. Ama nicelik bakımından sınırlıdır, tükenebilir. Doğru nesnesine ulaşmadan raflarda eskiyip solayabilir. Çünkü onun asıl varmak istediği nokta ruhun derinliklerindedir. Orada aşk kendisinin benseverlik olduğunu anlar. Orası ruh sağlığımızın dayandığı temellerinin bulunduğu yerdir. Bencillik ya da kendi kendine aşık olmaktan söz etmiyorum. Böyle konuşmalar yapıyorduk. Bazen ta gece yarılarına kadar sürüyordu. Böylece Clea'ya daha çok yaklaşmış, onun kendi kendini tanımasından, irdelemesinden doğan gücüne güvenebileceğimi öğrenmiştim. Aramızda öyle bir dostluk vardı ki, en özel düşünce ve görüşlerimizi paylaşabiliyor, onları birbirimizin üstünde sınayabiliyorduk. Daha yakın bir bağla bağlanmış olsaydık, bunları yapamazdık. Çünkü ne tuhaftır ki, daha yakın bağlar, insanları birbirine yaklaştıracağı yerde uzaklaştırır. Ama insan yanılgısı, böyle bir şeye inanmamıza izin vermez. Bir keresinde bu garip olgudan ona söz ederken bana şöyle dediğini anımsıyorum. Doğru. Bir anlamda ben sana Melissa'dan ya da Justin'den daha yakınım. Biliyor musun? Melissa'nın aşkı çok güven duyucu, gözü kör bir aşk. Oysa Justin'inki daha değişik. Onu tek bir noktada toplanmış korkak deliliği seni kendi kafasından uydurduğu bir imgenin arasından görüyor. Böylece sen de onun gibi çılgın biri olmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Öyle alınmış gibi bakma. Söylediğim şeylerde hiçbir kötülük yok. Clea'nın kendi resimleri dışında Baltazar için yaptıklarından da söz etmeyi unutmamalıyım. Yani klinik ressamlığından. Nedense dostumuz tıpsal anormallikleri sıradan fotoğraflarla saptama yönteminden hiç hoşnut değil. Kendi geliştirdiği özel kurama göre ilgilendiği hastalıkların belli evrelerinde deri rengi çok önemli. Bu bakımdan Clea, örneğin Frank'in yaptığı yıkımları anormalliğin her derecesinde korkunç bir doğruluk ve sevecenlikle büyük ve renkli olarak resimlemiş.